Ayrım 16.
Sayfa 142. MPQ, Soğuk Savaş sonrası günümüzde Hegelci anlamdaki tarihin sonundan çok söz ediliyor. Tarihin bir türlü açılmayan dünya ruhunun zamansal çelişkileri ve çatışmaları içinde ilerlemiş olduğu ama artık şimdiki zamanın görece barışında durup soluklandığı söyleniyor. Oysa biz aslında daha derin bir şeyden söz etmiyor muyuz? Geleceğin gerilemesi ve doğrusal zamanın sonu, avantgardın sonu, Paz ve Hegel'in sonu. MPQ, bizim tanık olduğumuz uygarlık gelişmesi aslında Yahudi-Hristiyan zaman anlayışının sonu değil mi? Paz, bir bakıma Yunan fikri olan döngüsel zamandan Yahudi-Hristiyan fikri olan zamansal devamlılığa geçiş kadar derin bir değişimden geçmekteyiz. Monoteist yani tek tanrıcı Yahudi-Hristiyan fikrine göre her uygarlığın zaman kavramı eştir. Ama modernliğin göreliliği devreye girince her uygarlığın kendi ayrı saati olduğunu keşfettik. Örneğin Yunanlılar da Romalıların tarihsel ilerlemeye inanmadığını bulguladık. Çinliler, Hindular, diğer çok tanrıcı kültürler de inanmıyor. Şimdi biz artık uygarlıkların çoğulluğunu, dolayısıyla zaman kavramlarının da çoğulluğunu kabul ettiğimize göre, zamanın tüm insanlar için bir tek yönü olması artık ortadan kalkmış demektir. Ama yine de Hristiyanlık kadar güçlü ve derin bir geleneği sona erdirmemizin mümkün olup olmadığını bilemiyorum. Hristiyanlık pagan geleneğini ortadan kaldırmış değildir, onu kendi içinde sindirmiştir. Ne de olsa eğer arkasında Yunan felsefesi olmasa, kilise Hristiyan felsefesini kuramazdı. Bizim günümüzde de aynı şey olacaktır. MPQ, tek doğruyu çoğul doğrular uğruna fırlatıp attığımıza, batının saatini terk edip yalnızca ana güvendiğimize göre, modernizmin kritik geleneği görünüşe göre 20. yüzyılın son 10 yılında bizi doğunun çoktan beri bulunduğu yere götürmüş oluyor. Japon edebiyat eleştirmeni Suichi Kato'ya kulak verelim. Japon geleneğinde zamanın başı ve sonu yoktur. Varoluşun kesintisiz çizgisi arada bölümlere, dönemlere ayrılmış değildir. Böyle olunca burada ve şimdinin geçmişe ve geleceğe atıf yapmaksızın kendi başına bir önemi vardır. Aşkın bir varlık herhangi bir esas hikayeyi yazmış olmadığı gibi büyük, kapsamlı bir teoriyi de getirmiş değildir. Ayrıca tarihin de geçmişte vaat edilen topraklara gitme kararı veren insanlarla başladığına dair bir kavram yoktur. Japonların somut, şimdi ve buradaya ağırlık vermesi, Japon geleneğinde ütopyacı fikirlerin neden bu kadar az olduğunu açıklamaktadır. Japonların zaman ve mekanla ilgili algılayışları sanatta kendini net biçimde gösterir. Haiku bir tek anın izlenimini yakalar, o anın estetiğini resimler. Aynı şekilde birbirine çok zayıf bağlarla bağlı olan tek tek sahnelerden oluşan kabuki tiyatrosu da anlamı ifade etmek için o anın duyarlılığına dayanır. Japon müziği bir tek ve sürekli bir çalışma olarak yapılandırılmamıştır. Ayrı ayrı notalardan, tonlarla sessizlikler arasındaki ilişkilerden oluşur. Takeshi Umehara gibi Japon düşünürleri ise Japonya'nın eski orman uygarlığına kadar giden çok tanrılı dinsel hayal gücünü vurgulamaktadırlar. Tabii bir de yin yang, bir arada varoluş kavramı, yani sizin dediğiniz gibi karanlık ve ışık kavramı vardır. Çoğul patikalar ama bir tek yol değil. Dinsel hayal gücünde de çok tanrılık ama tek tanrılılık değil. Zamanların birleşmesi ama doğrusal sebep-sonuç ilişkisi değil. Eş zamanlılık, ütopyaların yokluğu, anın estetiği. İşte bunlar bizim tartıştığımız batının yeni koşulları. Görünüşe göre tarihin sonunda doğuyla batı buluşuyor. Paz. Bu çok doğru. Ben buna uzun yıllardan beri inanıyorum. Ben Batı uygarlığının çocuğuyum. Doğu kültüründen ya da Kolomb öncesi kültürden gelmiyorum. Ama bence biz Batı'da Doğu'nun binlerce yıl önce keşfettiği şeyi daha yeni yeni keşfediyoruz. Ama onlar da Batı'nın daha önce keşfettiği şeyleri keşfediyorlar. Örneğin demokrasiyi, bilimi. Çinlilerin I Ching klasiğinde şimdi başarmakta olduğumuz şeyin ön sezisini görmekteyiz. I Ching, çok sayıda nedenlerin bir arada varoluşuna, etkileyici unsurların bir arada etkileyişine bağımlıdır. Bir tek sebep-sonuç ilişkisine değil. Ben Hindistan Büyükelçisiyken Doğu geleneğinin bütün büyük düşünürlerinin Hindistan'dan gelme olduğunu öğrendim. Çinlilerle Japonlar Hindistan'ın metafizik fikirlerinin çoğunu alıp Taoizme, Zen Budizme ve diğerlerini uyarlamışlar. Hintlilerin yüzyıllar önce yapmaya çalıştığı şey bir gerçeklik eleştirisi kurmak. Gerçekliğin yoklukla eş olduğuna inanmışlar. Asıl gerçek yani Brahma, Nirvana görünen gerçeğin ötesinde bir şey. Ben çoktan beri Batı'nın da zaman konusunda benzer bir eleştiri ortaya koyması gerektiğini hissetmekteyim. Zamana çok fazla inandık. Bir bakıma biz bunu yapabilmeye başkalarından daha hazırız. Çünkü Hristiyanlık her ne kadar zamanın tarihi olarak aktığını, yaratılıştan Adem'in pişman olmasına kadar uzanan kutsal bir trajedi olduğunu onaylasa da, dokunabildiğimiz bu gerçeğin asıl gerçek olmadığını bilmektedir. Asıl gerçek zamanın dışındadır. Modernlik ilerideki zamana yönelik bir eleştiri getirmiş, cennetin orada değil, burada tarihte ve gelecekte olduğunu önermiştir. Şimdi de tarihle geleceğin birer hayal olduğunu öğreniyoruz. İşte bu yüzden de bizler bugün Batı'da çok eskiden gerçeğin eleştirisini yapmış uygarlıkların ulaştığı algılamayı bizi de götürecek olan bir zaman eleştirisini yapmaya ve kabul etmeye hazırız. NPQ, Japonya'daki an estetiği ileriye doğru giden tarihsel hareketin ve çatışmanın içinde kendi yaratıcı dürtüsünü bulamadığı için Japon mimarı Arata Isozaki onu zaman içinde kendini tükettiğini, sonu gelmez rafineleştirmelerle sonunda içi boş şekiller haline geldiğini, yaratıcı süreci birdenbire başlatmak için zaman zaman yabancı etkisine ihtiyaç duyduğunu söylemektedir. An estetiği Batı'da duraklamaktan nasıl kurtulacaktır? Paz, avantgard geçmişten kurtulup geleceğe kaçmıştı. Yeni sanat da avantgardın enkazından kurulacak. Yeni dürtü birçok etkinin çatışmasından fışkıracak. Çeşitliliğin ve çoğulculuğun sürtüşmelerinden ve sonra da uzlaşmasından doğacak. Japonya etnik açıdan nispeten homojendir. Bu nedenle de tek başına dururken felce doğru kayar, uyarılmak için başkalarına ihtiyaç duyar. Batı'da modernist eleştirinin sonucu olarak bizler başkayı kendi hayal gücümüze sindirmiş durumdayız. NPQ, belki tarihin sonunda Doğu Batı ile buluşuyor olabilir ama İslamiyet o kesin tek tanrıcılığa ve mutlaka olan inancıyla tek başına bir uygarlık olarak dışarıda kalıyormuş gibi gözüküyor. Paz, İslamiyet bugün tek tanrıcılığın en inatçı biçimidir. Biz tek tanrıcılığa pek çok harikulade şeylerimizi, nice katedrallerimizi, camilerimizi borçluyuz. Ama nefreti ve baskıyı da yine tek tanrıcılığa borçluyuz. Batı uygarlığındaki en kötü günahların, Haçlı seferlerinin, sömürgeciliğin, totalitarizmin, hatta ekolojik bozulmanın kökleri izlendiğinde bu izler tek tanrıcılığa dayanabilir. Bir putperest için gerçeğin bir tek halkın, bir tek inancın tekelinde olması saçmaydı. İslamiyet dışında dünya yine bunu böyle görmeye başlamıştır. İslamiyet tek başınadır, günümüzde dünyadaki en direnici güçtür. Batı uygarlığının en harika yanı dini felsefe ve mantık silahıyla eleştirebilmemizdir. Sonra da felsefeyi ya da rasyonaliteyi bu sefer felsefi silahıyla eleştirebiliriz. İslamiyet her ne kadar Yunan geleneğini bizden önce tanımışsa da, onlar Aristoteles'in çevirisini bizden erken yapmışlardır, kaderin mantıktan güçlü olduğu inancını hiçbir zaman reddetmemiştir. Yunanlarla ilgili bilgileri bize aktaran İslam bilimciler sayesinde biz Thomasçı felsefeye ulaşabilmişizdir. Ama İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Eğer İslamiyet'te inanç ile bilim uzlaşamazsa bugün Asya'nın, Amerika kıtasının ve Avrupa'nın büyük kesimlerine yayılmış durumdaki göreleci uygarlıkla arada çok büyük uyuşmazlıklar çıkacaktır. Orman uygarlığı, eski Japonya, postmodernizme yol gösteriyor. Takeshi Umehara, Kyoto'daki Japon Çalışmaları Uluslararası Araştırma Merkezi Genel Müdürü Takeshi Umehara, Japonya'nın en saygın ama üzerinde en çok tartışılan düşünürüdür. Daha önce Kyoto Belediye Sanat Üniversitesi Rektörü olan Profesör Umehara'nın eserleri arasında Cehennem Kavramı, Tanrıların Sürülmesi ve Japonya'nın Derin Katmanı adlı kitaplar bulunmaktadır. Oyun yazarı olarak kendisi halen ekolojik temalara dayalı bir eser üzerinde çalışmaktadır. Aşağıdaki yazı ve röportajda kökü Asya düşüncesinde bulunan yeni bir bakış açısıyla Arnold Toynbee'den Lewis Mumford'a kadar pek çok batılı düşünürün ortaya attığı temaya eğilmiştir. Uygarlıkların yükselişinde ve çöküşünde dinsel hayal gücünün oynadığı merkezi rolle ilgilenmektedir. Kyoto, 1945 yılında savaşı kaybetme tecrübesini yaşamak Japonya'yı geçmişte desteklemiş ve ona rehberlik etmiş olan değerler yapısının apansız çöküşüne yol açmıştı. Herhalde Japonlar Avrupa varoluşçuluğunun nihilizmini ilk o zaman anlayabildiler. Savaş sonrası dönemi başladığında benim gibi genç aydınlar kendi tecrübelerimize dayanarak bu felsefi tutumun ne anlama geldiğini kavradık. Çevremizde onca insanın ölümünü gördükten, kendimiz de kesin ölüm tehlikeleriyle karşılaştıktan, özellikle de Hiroşima ve Nagasaki nükleer olaylarını yaşadıktan sonra artık güvenli bir hayata inanmazdık. Friedrich Nietzsche ile Martin Heidegger'in çalışmalarını okumaya başladım. Gençliğimi kuşkular, kaygılar içinde geçirdim. Nice kişi gibi bilerek ya da bilmeyerek varoluşçu kesildim. Objektif değerlere, bu arada geleneksel Japon ahlak kurallarına inanamaz oldum. Ama yine de evlenip hayatımı bir düzene soktum. Japonya ayaklarının üstünde durabilmeye başlarken artık boşluğa bakarak yaşayamayacağıma karar verdim. Varoluşun belirsizliklerini vurgulayan bir felsefeyle yaşayamazdım. Batıdaki son düşünceler bir tek bu boşluğu sunabildiğine göre, çevremde sağ kalmış Japon kültüründe ve dinsel tarihinde önemli kesinliklerin saklı olabileceğini ve tüm insanlığın işine yarayabileceğini düşünmeye başladım. İlk önce Japon Budizminin çeşitli mezheplerinin öğretilerine ilgi duymakla işe koyuldum. Bu öğretiler bizim bilinçli düşüncemizin parçası olmamakla birlikte zihinsel makyajımızın parçası olmuştu. Daha sonra Japonya'nın ilk dini olan Shinto'yu incelemeye başladım. İşte o zaman Japon Shintoculuğunun eski kültürel köklere dayalı olan, Avrupa'daki kaçınılmaz ölüm düşüncesinden de tümüyle farklı olan temel bir varoluş felsefesi sunabileceğine inanmaya başladım. Onun ardından yerli Japon kabilelerinin dinleri olan Ainu ve Okinawa'nı incelerken, Japonya'ya ve Shinto'ya özgü ortak unsurların pek çoğunu orada da buldum. Çeşitli nedenlerle üniversitelerimizde Japonya'nın kültürel kökenleri konusunda pek az şey öğretiliyordu. Meiji döneminden bu yana Japon akademik çevreleri, ileri Avrupa ülkelerinin teorilerini ve bilimsel disiplinlerini öğrenmenin çok önemli olduğuna inanmışlardı. Buna ek olarak savaş öncesinin milliyetçi günlerinde de ulusal politikanın kutsallığının parçalanacağı korkuları nedeniyle, bu ulusal politika şövenist devlet Şintoizminin imparatorun kutsal yönetimine bağlandığı bir politikaydı, geleneksel Japon konularıyla ilgili bağımsız araştırmalar ciddi bir baskı altında tutulmuştu. Açık konuşmak gerekirse benim Shinto'ya karşı uzun yıllardan beri alerjik bir tepkim vardı. Nedeni de savaş sırasındaki o şövenist devlet Shintoizmi ile ilgili anılarımdı. Ve Amerikalılar da savaş sonrasındaki işgal sırasında yine savaşla Shintoizm arasındaki o yakın ilişki nedeniyle Japonya'nın kültürel kimliğinin diriltilmesi konusunda pek hevesli görünmüyorlardı. Japonya'nın ekonomik dirilişi dünya ölçüsünde bir güçle hız kazanırken kültürel dirilişimiz çok gerilerde kalıyordu. Bugün araştırmamı yıllardır sürdürüyor olmama rağmen Japon çalışmaları Uluslararası Araştırma Merkezi gibi önemli bir kuruluşun Kyoto'da kurulup Japon kültürünün gerçeklerine inmeye çalışması ancak 1980'lerin ortalarındaki Nakasone hükümeti sırasında gerçekleşebilmiştir. Şimdi benim umudum Japonya'nın kültürel köklerinin içinde yalnız yeni bir değere yönelişi değil. Gerçi bu bize 21. yüzyılda çocuklarımızın hangi değerlere uyarak yaşayacağını kurgularken yardımcı olacaktır. Aynı zamanda postmodern çağa uygun yeni insani değerler sistemini bütün insanlığa sunabilmektir. Japonya'nın gururu. Eğer Japon uygarlığının herhangi bir değeri varsa o değer kökenlerindeki orman uygarlığının güçlü izlerini hala taşıyor olmasıdır. Çünkü o uygarlık avcılık ve toplayıcılık uygarlığıdır. Japonya'nın 1/3'ü ormanlarla kaplıdır. Tüm yüzölçümünün %40'ı da doğal halinde insan müdahalesi olmaksızın büyümektedir. Başta gelen sanayi ülkelerinden hiçbiri günümüzde bu kadar geniş orman alanına sahip olmakla övünemez. Bu özellik yalnız Japonya'ya özgüdür. Kanımca en çok gurur duymamız gereken şey ormanlarımızdır ve onları gözümüzden sakınmayı sürdürmeliyiz. Japonya'nın bu kadar çok ormanının bozulmadan kalmasının iki tarihsel nedeni vardır. Biri çiftçiliğin ülkemize oldukça geç gelmesidir. Gerçekten de Japonya'da çiftçilik ancak 2300 yıl önce başlayabilmiştir. Japonların tarımcı bir millet olması aslında milattan 300 yıl önce başlayıp yaklaşık 600 yıl sürmüş olan Yayoi döneminde gerçekleşmiştir. Yayoi döneminden önce Japonlar başka ülkelerde daha eski çağlarda yaşamış olan insanlar gibi avcı ve toplayıcıydı. Daha doğrusu balıkçı ve toplayıcı demek gerekir. Görünüşe göre balıkçılık ve toplayıcılık kültürü Japonya'da çok yüksek bir gelişme düzeyindeydi. Bunun kanıtları Japonya'da kazılarda çıkan toprak kaplarda kendini göstermektedir. Bunların bazıları bilimsel olarak 12 ya da 13 bin yıl öncesine tarihlenebilmektedir. Sibirya'da son zamanlarda bulunan toprak kaplardan bazılarıyla birlikte bunlar kazılardan çıkarılmış dünyanın en eski eserleri arasındadır. Japonya'nın ılık ve nemli iklimi zengin bir bitki örtüsü sağlamaktadır. Bu da balıkçılık ve toplayıcılık kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu kültür muhtemelen 5-6 bin yıl önce en parlak dönemine ulaşmış olmalıdır. O tarihlerde yanı başımızdaki Çin'in sarı ırmak dolaylarında çiftçilik kültürünü hızla geliştirmekte olduğu dönemlerdir. Ülkenin her yanında, özellikle Doğu Japonya'da bulunan toprak kapların temsil ettiği bu erken dönem Japon uygarlığına Jomon denmektedir. Kanımca bu gerçek anlamda bir orman kültürüdür ve kendisini izleyen Yayoi kültüründen farklıdır. Çünkü Yayoi esasen pirinç yetiştirme kültürüdür. Japonya'da ormanların kalabilmesinin nedenlerinden biri de Jomon uygarlığının bu kadar uzun sürmesi, tarımın oldukça geç bir tarihte başlamasıdır. Ama Japon ormanlarının kalıcı olmasının bir başka nedeni daha vardır. O da Japonya kıyılarına ulaşan tarım kültürünün Çin'deki Gökırmak Havzası'ndaki pirinç kültürü olmasıdır. Bu tür tarım yalnızca ovaları kullanmış, dağlara, tepelere pek dokunmamıştır. Bu durum buğday kültüründen farklıdır. Çünkü buğday yamaçlara da ekilebilir. Bir önemli nokta da Japonya'ya giren tarımın hayvancılığı, otlakçılığı kapsamamasıdır. Çünkü bu dağ ve tepelerde ağaç kesilmesi anlamına gelebilirdi. Benim görüşüme göre Japon kültürü üniter değildir. Geleneksel olarak öyle sanılmasına rağmen aslında ikili bir kültürdür. Yunan kültürünün Nietzsche tarafından değerlendiriliş biçimine analogdur. Benzer karşılaştırmayı içerir. Nietzsche analizinde iki tür unsur görmüştür. Biri Apolloncu, diğeri de Dionysosçu diye adlandırılmıştır. Japonya olayında ise iki unsur Jomon balıkçılık ve toplayıcılıkla, yani orman uygarlığı ile Yayoi pirinç yetiştiriciliği, yani tarla uygarlığıdır. Son zamanlarda maddeci antropologlardan bazıları yeni bir görüş ileri sürerek temelde bu iki uygarlığa sahip olan toplumlar kendi işlerinde de birbirinden farklıdır demişlerdir. Orman kültürünün Japonya'da çok eski dönemlerden beri hala yaşamakta olan erken dönem tip Moğol ırkına ait bir halk tarafından sürdürüldüğünü, Çeltik kültürün ise Yayoi döneminde bu yöreye gelen daha yeni tip Moğol toplulukların ürünü olduğunu ileri sürmektedirler. Çeşitli araştırmalar da bu hipotezi desteklemektedir. Ama bu da Japonların homojen bir çiftçi ırkından geldiği yolundaki geleneksel varsayımı yerle bir etmektedir. Shinto, ormanın dini. Bu tür bir geçmişin Japonya'da dinsel düşüncenin biçimlenmesi üzerine çok büyük etkileri olmuştur. Japonya'nın başta gelen dinleri Budizm ve Shinto'dur. Budizmin esas olarak Hindistan'dan geldiği bilinir. Çin'den geçerek Japonya'ya gelmiştir. Ama Shinto genellikle ülkenin yerli dini olarak düşünülmektedir. Shinto tarihi içinde iki kere Japonya'nın ulusal dini olarak öne çıkmıştır. Bunlardan ikincisi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarıdır. Shinto o dönemde Japonya'nın milliyetçi felsefesinin ideolojik ifadesi olarak kullanılmıştır. O çağdaki Avrupa düşüncesinden, özellikle Prusya modelinden ve Bonapartizm'den etkilenmiş durumdadır. Devlet Shintosu diyebileceğimiz şeyin daha önceki güçlenişi de 17. ve 18. yüzyıllarda Japonya ilk defa ulus devlet olarak biçimlenirken ortaya çıkmıştır. O dönem ülke için Nippon adının benimsendiği Tenno sözünün hükümdar için ilk defa kullanıldığı dönemdir. Shinto da yeni devletin dini durumuna gelmiştir. Bu dinin iki kilit ritüeli Harai ile Misogi'dir. Harai saflaştırma ya da şeytanı kovma anlamına gelen bir sözcüktür. Devlete zararlı olabilecek unsurları ya da kişileri kovmayı temsil eder. Misogi ise ritüel temizlik anlamına gelir. Bu tür insanların zorla düzeltilmesi ya da reformdan geçirilmesi demektir. Ama benim inancıma göre Shinto dini özünde doğaya tapınma olarak ortaya çıkmış ve kökleri orman uygarlığından kaynaklanan bir din olmalıdır. Bu tür milliyetçilikle de hiçbir ilgisi yoktur. Shinto'nun özgün biçiminde tam ne tür bir dünya görüşünün var olduğunu saptamak zordur. Ama çeşitli göstergelere bakarsak bence şöyle bir şey olabilir. İnsanlar ölünce ruhları vücutlarından çıkar, ölüler dünyasına gider. Eski Japonca'da cenaze anlamına gelen kelime horfuru'dur. Anlamı da atmak demektir. Ceset sözünün karşılığı ise Nagikara'dır. Bunu da boş kalan biçiminde çevirmek mümkündür. Buna benzeyen Nugekara sözü de yılan deri değiştirdiğinde geride bıraktığı deriye ya da bir böceğin boş kabuğuna verilen isimdir. Bir başka ifadeyle artık anlamı ve yararı kalmamış bir şey demektir. Eski uygulamalarda herhalde bu kalıntı ormanda ya da tarlalarda bir yere bırakılıyordu. Atılacak diğer eşyalar gibi. Bu ilk Shinto görüşünde ölüler dünyası gökyüzünün bir yerindedir. Oraya giden ruhlar tıpkı dünyadaki gibi aileler halinde yaşar. O dünyadaki hayat da buradakine benzer. Tek farkı oradaki her şeyin tersine oluşulur. Biz burada ayaklarımız aşağıda yürürüz, orada ise ayaklar yukarıda yürünür. Biz kimononun sağ klapasını alta, sol klapasını üste yerleştirerek giyeriz. Orada bu da terstir. Burada sabahken orada akşamdır, burada yazken orada kıştır ve bu böyle gider. Shinto'nun özellikle dikkate değer yanı bu öbür dünya görüşünde hiç cennet ya da cehennem kavramı olmayışıdır. Ölenleri yargılayan kimse de yoktur. Şinto görüşünde hemen hemen herkes öbür dünyaya gidebilir. Bazı durumlarda ruh kendisi gitmeyi reddeder. Çünkü yaşayanlar dünyasına çok fazla bağlıdır. Ya da belki kişi yaşarken çok kötülük etmiştir. Ataların ruhu onun ruhunu hoş karşılamaz. Böyle durumlarda cenazeyi yöneten din adamı daha güçlü yakarılar seslendirir. Kişinin ruhunun öteki tarafa kabul edilmesini sağlamaya çalışır. Öbür dünyaya ulaşabilen ruhların hepsi kami'dir. Kami kelimesi bu bağlamda genellikle tanrı olarak çevrilebilir ama küçük harfle başlayarak yazılır. Aslında normal insanlardan daha güçlü olan herhangi bir varlığı anlatmaktadır. Örneğin yılanlar, kurtlar, tilkiler ve insanlara zarar veren diğer hayvanlar da kami olarak düşünülür. Demek ki Şinto görüşünde ölenlerin ruhu öbür dünyaya gitmekte, orada aileleriyle birlikte tıpkı dünyada yaşadıkları gibi yaşamaktadırlar. Ayrıca bu iki dünya yani sağlarla ölülerin dünyaları birbirinden kopmuş da değildir. 4 Budist anma günü vardır. O günlerde ölenlerin ruhları yaşayanlar dünyasına döner. Bu günler yılbaşı, yaz ortası, bir de ilkbahar ve sonbaharda geceyle gündüzün eşit olduğu günlerdir. Soylarından gelen aileleriyle birlikte 3 gün geçirirler. O insanlar onlara hizmet eder, sonra da öbür dünyaya doğru yola çıkarlarken onları uğurlarlar. Yılın bu 4 gününde ataların ruhuna hizmet edilirken, bu dünyanın insanları ruhların yılın geri kalanında kendilerini koruyup kollamasını da garantiye alırlar. Ölülerin ruhları öbür dünyada bir süre yaşadıktan sonra bu dünyaya yeniden doğarlar. Bir çocuk ana rahmine düştüğünde iki taraftaki ataların temsilcileri bir araya gelir, dünyaya dönme sırasının kimde olduğunu saptar. Böylece seçilen kişinin ruhu yaşayanlar dünyasına döner, annesinin rahmine sızar, doğmamış bebeğin içine girer. Budizm üzerinde Şinto etkileri. Bu tarif ettiklerim Japonların Budizm gelmeden önceki inançlarıyla ilgilidir. Ama aynı inançlar bugün de Japonlar arasında sürmektedir. Japonya'da pek çok insan hem Şintoist hem de Budisttir. Japon zihniyetine göre bu durumda hiçbir çelişki yoktur.